Evet Rabbi şükürler olsun ki gene bize fırsat verdi. Onun dirilişini kutlayalım. Çünkü pazar günü toplamamızın sebebi budur. Onun için pazar günü yapıyoruz. İsa Mesih bir pazar günü çok erkenden sabah güneş daha doğmadan dirildi. Ve biz de güneş doğmadan erken kalkalım. Bunu kutlayalım. Artık isterseniz daha saat 7'de toplanalım. Bakalım ne olacak. Güzel. Bugün istiyorum okuyayım Matta İncil'inden 7. bölümden. Ve oradaki konu oluyor. Dar kapıdan girin. Ayet 13 ve 14. Dar kapıdan girin. Çünkü bir de geniş kapı ve geniş yol var. Onlar yıkılmaya getiriyorlar. Ve çok kişi oraya giriyor. Ama var bir dar kapı ve dar yol. Onlar hayata getiriyorlar. Ve o hayatı bulanlar azdır. Bugün onu konuşmak istiyoruz. İyice anlayalım bu tabi. Yol, kapı, bunlar birer sembol, birer örnek. Ne için ama? Eskiden bazı yollar vardı. Onlara girmek için bir kapı vardı. Açık değil. Önce bu kapıdan giriyorsun. Sonra bu kapının arkasındaki yolu takip ediyorsun. Öyle istediğin yere varıyorsun. Mesela düşünün böyle Balkan'da tepede büyük bir saray gibi bir şey. Herkes oraya girmez. Oraya giden bir yol var. Ama yolun başında bir kapı var. Önce o kapıdan geçiyorsun ama o da yeterli değil. Arkasından bir yol var. İsa Mesih bunu söylüyor. Dar kapı var, geniş kapı var. Dar yol var, geniş yol var. Hangisini seçelim, hangisini tepelim, hangisini yani üzerinden yürüyelim. Bunun ne demek olduğunu bugün bakacağız. Var büyük bir film hazırlıyorsunuz. Yüzüklerin Efendisi değil mi? 3 film herkes, gençlerin daha fazla bayılıyorlar buna. Ve orada bir sene var, yani seçilen grup, bizim kahramanlar, geroylar bir yolculuk yapıyor, uzun bir yolculuk. Derken bir Balkan'ın içine dalmışlar, bir mağaranın içine. Ve o da Moria Dağları, bak İncil'den, kutsal kitaptan bir at seçmişler, Moria Dağları'ndan. Onun içinden geçiyorlar ve o da onların önderi Gandalf adında yaşlı bir adam. İşte geliyorlar bir yol ayrımına, sağ yol, sol yol, hangisini seçeceksin? Şaşıyorlar hangi yolu tutsunlar? Büyük bir karar. Doğru yolu ise korkunç Balkan'dan geçecekler, serbestliğe kavuşacaklar, bu korkunçluktan kurtulacaklar. Yanlış yolu ise kesin ölüm var. Bu çok hayati bir karar. Biz de aynı onun gibi her gün kararlar veriyoruz, öyle değil mi? Küçük olsun, büyük olsun, hayatımız, günümüz karar vermekle dolu. Kimi kararlar ufacık, çilek dondurma mı alayım yoksa çikolata mı alayım? Bu minicik bir karar. Bazı kararlar orta büyüklükte. Düğünü salonda mı yapalım, sokakta mı yapalım? Değil mi? Bu orta büyüklükte bir karar. Ama bazı kararlar hayatımızı etkiliyor. Kiminle evleneyim? Ayşe ile mi, Fatma ile? Bu işte hayati bir karar. Değil mi? Ölüm bir de yaşam var bu yolda. Evet, ama İsa bize hayatımızda en büyük kararların karşı karşıya getiriyor. Söylüyor, bu karar en büyük ve onu yapın. Hangi yolu tutacağınız? Okun bir daha. Dar kapıdan girin. Çünkü bir de geniş kapı ve geniş yol var. Onlar yıkılmaya götürüyor. Geniş kapı. Kocaman bir böyle 5-10 metrelik bir kapı. Bir de bunun arkasında bir magistral, bir otoban düşün yani. Ne kadar geniş. İşte herkes yürüyor. Yüzlerce kişi, binlerce kişi. Mahalle bu yolda yürüyor. Ama bak ne diyor? Nereye götürüyor bu yol? Yıkılmaya ve çok kişi oraya giriyor. Ama var bir de dar kapıcık ve dar yol. Onlar hayata getiriyorlar ve o hayatı bulanlar azdır. Bu sabah sen kendine düşün. Hangi yoldayım? Geniş yolda mı? Dar yolda mı? Hangi kapıyı tuttum? Geniş kapı mı? Dar kapı mı? Musa, yasanın tekrarı 30. bölümde İsrail halkına aynı öyle bir seçim tanıttı. Bakın bugün önünüze yaşam ya da ölüm koyuyorum. Seçin. Hangi yol tutacağımız? Yaşam yolu mu yoksa ölüm yolu mu? Rezultat önemli. En sonunda nereye varacaksın? O önemli değil mi? Biz yolun durumuna, sistemine bakmıyoruz. Dupka mı var, işte çukurlar mı çok, asfalt mı güzel erimiş, bu önemli değil. Ama en sonunda bu yol seni nereye götürüyor? Bu en her şeyden daha önemli. Yeşu, Musa'dan sonra Yeşu geliyor. Gene Musa gibi halkın önünü çekiyor. Ve diyor ki bugün kime hizmet edeceğinize karar verin. Gene bir ayrım var. Baal putlarına mı? Yani milletlerin tanrılarına mı? Yoksa İsrail'in tanrısına mı? Jeremia peygamber 40 sene kendi İsrail halkına, Yahudi halkına vaaz verdi. Ve aynısı diyor ki önünüze yaşam ve ölümün yolunu koydum. Siz seçin diyor Rabbim. Demek durmadaka bir imanlı bu seçimi yapmak zorundadır. İlyas biliyorsunuz halk sarsalamaktaydı. Kral Ahav ve İzebel kraliçe bütün gerçek peygamberleri, bütün kainleri yok etti, öldürdü. Yani sahte peygamberleri çağırdı. Ve İlyas onlarla şimdi karşı karşıya geliyor. Ve daha önce kendi halkına şöyle bağırıyor. Ne kadar daha iki karar arasında çalkalanacaksınız? Yahve Rab ise ona hizmet edin. Yoksa Baal Rab ise ona hizmet edin. Seçin tam olarak. Ortada gri zonada böyle biraz iman, biraz dünya değil. Rab diyor ki kesin bir karar yap. Yuhanna 6:66'da şöyle okuyoruz. İsa aynı onun gibi konuşuyor. O zamandan beri onun öğrencilerinden birçoğu döndüler ve artık onunla yürümediler. Ne oldu? İsa Mesih'teki benim etimi yiyeceksiniz. Sen deli misin? Ben şimdi kanibal mı olacağım, yam yam mı olacağım? Hayır. Demek bu seçimi yanlış yaptılar ve birçok kişi vazgeçti. Ancak gerçek öğrenciler kaldı. Demek Rab bize özellikle bu Mata 7. bölümde dağdaki vaaz diyoruz ona. O da hep böyle iki tane seçim veriyor bize. İki kapı var, iki yol var, iki hedef var. İki kalabalık var, iki ağaç var, iki tür meyve var. İki ev sahibi var, iki tür ev yapıyorlar. Hangisi? Hep böyle sağa sol, kara beyaz, ortada bir şey yok. Bütün dağdaki vaaz da bu noktaya getirdi iki kapı meselesini şimdi. Ve ikisi de diyorlar, iki kapıda konuşuyor sanki. İki kapı, yani aynı söz veriyorlar bize. Diyorlar ki ben seni sonsuz yaşama götüreceğim. Ama birisi yalancı. Birisi yalancı. Ve o kimdir? Hangisi? Hangi kapı yalan söylüyor? Hangi kapı gerçeği konuşuyor? Ve İsa bize cevabı veriyor. Hangisi? Dar kapı gerçek konuşuyor. Dar kapı ve dar yol seni yaşama götürür. Öbürü yıkılmaya. Evet ve şimdi bu sözle tane tane konuşacağız. İsa Mesih'in bu sözünü hani sözlerini tek tek vurgulayacağız hangisini. En birinci diyor ki kapıya girin. Girmek önemli. Kapıya girin. Bir kapıdan geçerken bir adım atıyorsun değil mi? Ve artık bu kapıya girdin mi dönüş yok. Mesela doktorun odasına giriyorsun. Ve şaşıyorsun, yapayım mı, yapmayayım mı, operasyon olayım mı, olmayayım mı? Ama bu kapıdan geçtin mi, sanki bir karar vermiş oluyorsun, dönüş artık olmuyor. Değil mi? Aynı bunun gibi İsa diyor, kapıya girin. Bu girmek sözü girin derken, bu İsa'nın bir buyruğudur. Buyruğu değil bir nasihat, değil akıl versin, sanki yani iyi olacak giresin. Hadi gir bakalım. Hayır, bir buyruktur, tamam mı? İsa yalvarmıyor, lütfen ne olur gir be. Öyle konuşmuyor, bir buyruk veriyor. Girin, bunu yapmalıyız işittiğimiz zaman. Bir buyruk gibi, bir naçalnik, bir şef bize nasıl buyruk verirse, bak istersen canını çekerse bu çuvalı al, oraya götür. Öyle konuşmaz, ne diyor? Kalk, yap, o kadar. İsa da diyor, girin bu kapıya. Tamam, hemen, şimdi, şu anda, oyalanma. Çünkü var insanlar bütün hayat boyunca kapının önünde durup bakınıyorlar. Kapı ne kadar güzeldir. Ay içeri giren kişiler ne kadar da iyidir. Onun arkasındaki yol ne kadar faydalıdır. Öyle duygularda, öyle sözlerde bulunuyorlar. Ama kendileri bir türlü dalmıyorlar. Onun için İsa diyor, girin, oyalanma şimdi. De bu konuda vaftiz var. Vaftiz bir kilisede yani vaftiz doğru biçimde öğretilirse ve uygulanırsa o zaman bu vaftiz bir çeşit kapı oluyor. Tamam mı? Sanki içeride misin dışarıda mısın oradan belli oluyor. Ama tabii doğru yapılırsa değil bebeklere vaftiz yaparsan değil önüne geleni suya ıslatırsan ama bir kilise bunu ve sanıyorum uğraşıyoruz bunu yapalım doğru bir biçimde uygularsa o zaman bu vaftiz gerçekten kapıdır. Sadece vaazı dinlemek, onun güzelliğine hayran kalmak, Mesih'in işine hayran kalmak, Mesih'in öğretişine hayran kalmak yeterlidir. Bunlar yeterlidir. Çok kişiler hani bu duruma geliyorlar ama bir türlü kapıya girmiyorlar. Bence cehennem İsa'yı seviyorum diyen kişilerle doludur. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Cehennem doludur öyle kişiler. Kim diyor, ay İsa'yı çok seviyorum. Ama bu adımı atmadın. Kapıdan girmedin. Evet. Kapının iki işi var. Kimilerini giriş sağlıyor ve başkalarını dışarıda bırakıyor. Kapının önemi budur. Açık olduğu zaman giriş var. Kapalı mı? Bırakıyor kişileri dışarıda. Ve Mesih'in düğün benzetmesi var. Bir kral büyük bir düğün yapmış kendi çocuğuna. Çağırmışlar binlerce kişi davetli olarak, ofisyal o, resmi bir içinde. Ama herkes geldikten sonra kapılar kapandı. Tamam mı? Ve o kapı hep açık kalmayacak. Onun için İsa diyor, şimdi bugün bunu işittin mi? Fırsat varken at bu adımı. Bu kapıdan gir. Tamam, birinci mesele bu. Ondan sonra İsa diyor, değil sadece kapıya girin, bu kapıya girin. Bu da önemli. Değil hangi, kapı nedir, hangisi? Bu kapıya girin. Tamam mı? Demek sadece bir tek doğru kapı var. Süleyman meselelerinde şöyle yazıyor. İnsana doğru görünen bir yol var ama onun sonu ölümdür. Ve İsa kendisi dedi ki, kapı benim. Herkes lazım benden girsin. İsa diyor, kapı benim. Kapı benim. Bu sözü çok iyi biliyoruz. Ve herkes lazım benden girsin. Tamam mı? Bir kişi benden başka kapıdan bir yola, bu yola girmeye çalışırsa, o hırsız ve hayduttur. Değil mi? Bir daha bu eski resime dönüyoruz. Hani ograda var, yani her şey kapalı ve yola girmek istersen önce bu kapıdan girmek lazım. Yoksa eğer başka yerden atlarsan nereye kalırsın? Kaçak bir kişisin. Bu yola girmek için bu kapıdan girmek lazım. Ve İsa bunu da vurguluyor. Demek İsa'dan sonsuz yaşama götüren yolu tutacağım. İsa'dan geçerek başka yol yok. Eğer dersin ben etraftan dolanacağım, işte duvara atlayacağım, sonra gene yola gireceğim, olmaz. Apostolların İşleri 4. bölümde şöyle yazıyor. İnsanlara gök altında sade bu ad verildi, kurtulsunlar ve başka hiçbir kimsede kurtuluş yoktur. Kişi mutlaka İsa'dan geçerek bu dar yola girebilir. Ama İsa derken bu yeterli değil. Çünkü herkesin bir İsa'sı var. İsa çok popülerdir. Her bir dinde, her bir öğretişte İsa, İsa diye bağırıyorlar Müslümanlar bile. İsa bizim. Ama hangi İsa'dan geçeceğiz? Yahya'nın gösterdiği yol. Çünkü İsa'ya yol hazırlayan Yahya idi ve İsa bu yolu bizi de gösteriyor. Yahya'nın gösterdiği yolu neydi? Tövbe yolu, vaftiz yolu, yeni doğuş yolu. Ancak böyle. Değil şimdi hani popüler oldu İsa Mesih. Öylesine hayır, tövbeden, vaftizden ve yeni doğuştan geçiyorsun. Ancak bu yol var. Ancak bu kapı var. Üçüncü bir mesele. Bu kapıya girin diyor. Bu kapıya girin diyor. Üçüncü olarak bu kapıya yalnız girin. Değil mi? Dardır. Bazı kapılardan 5 kişi yan yana geçebilirsin. Ve bazı kapılar o kadar dar. Lazım oradan yavaş tek tek geçesin. Birçok insan var, sanıyorlar ki doğru kalabalığa katıldın mı, o kalabalıkla birlikte cennete gideceksin, sonsuz yaşama gireceksin. Ama öyle değil. Rab diyor, bu yoldan geçtin mi? Tek tek. Tek tek. Belki görmüşsün stadyonlarda ya da metrolarda böyle turnike denilen bir şey var değil mi? Demirden tık tık tık yapıp hepsi 90 derece ilerliyor. Ama bak sen mesela 10 kişi gelmişsin ama sonra ne oluyor? Tek tek oradan geçiyorsun değil mi? Çünkü bırakmıyorlar. Ancak tek tek geçmek var. Evet ve bu mesele düşündük mü? Bu mahallede çok zor öyle değil mi? Tek tek yalnız kalmak olmaz. Kim seviyor yalnız kalsın? Kim seviyor Rab'le yalnız kalsın? Kim seviyor özellikle insanlardan uzak dursun biraz? Değil bütün hayat ama bir iki saat mesela yok. Olmaz. Mahallede her şey yürü, cümbüş, hepsi beraber. 5 dakika yalnız kalmak bize ölüm geliyor. Öyle değil mi? Mahallede bu çok büyük bir problem. Bir kafalarını almak için yalnız pazara gidemezsin. Mutlaka yanına bir arkadaş alıyorsun. Gel benimle pazara. Öyle değil mi? Ama dar kapıdan geçmek ancak tek başına olur. Hatırlayın Yakup, İbrahim'in torunu Yakup. Değil mi? İkisi olarak büyüdüler. Onun 15 dakika önce doğan agası, o yalnız. Ormanlarda işte avcılık değil mi? Hep bütün gün yalnız geçer ama bizim Yakup ne yapıyor? Yazıyor anasının sevgilisi. Ne demek anasının sevgilisi? Bütün gün evde, hiç kıra çıkmıyor. Tamam mı? Düşün yani zengin bir hane. Düşün yani ondan sonra yüzlerce hizmetçi, işçileri var. Gece gündüz insanların kalabalığının içinde öyle büyüdü. Bu durumda Rab çalışamıyor onunla. Rab diyor sen böyle düşünürken hiç kafan böyle sakin kalmıyor. Ve en birinci iş ne yapıyor? Rab onu ayırıyor. Öyle bir duruma getiriyor, yapayalnız kalıyor. Agasıyla kavga oluyor, kaçıyor. Ve ondan sonra Beytel adında bir yere geliyor. O da gece yapayalnız. Yıldızların altında tek başına yazıyor bir kaya almış, bir kaya yastık olarak koymuş. Ve işte orada Rab birinci defa ona konuşuyor. Rab ona bir görüm veriyor orada. İşte bu sanki bizim için bir örnek. Sen İsa'ya gelmek istersen Yakup gibi yapayalnız kalırsın. Evet. Çekiniyoruz, korkuyoruz ondan. Olmaz. Yalnız mı kalayım? İyi gelmiyor bana. Ama bu şart. Kalabalıkla, 10 kişinin, kardeşlerinin, kız kardeşlerinin, anan, babanla bu turnikeye geçemezsin. Bu dar kapıdan giremezsin. Evet. Bu kararı verdin mi? Bu dar kapıdan gireceğim dedin mi? Bu yalnızlık devam ediyor. Belki bütün ilişkilerin bozulacak. Matta 10:34 aynı İsa şöyle diyor. Barış değil ama kılıç getirmeye geldim. Buraya kadar okursan diyeceksin o da Muhammed gibi. Savaş için geldi. Ama sonra bu kılıç ne olduğunu bize anlattırıyor. Bu kılıç değil başka insanların bedenlerini öldürmek için. Hayatını kazanan onu kaybedecektir. Bu kılıç diyor anan, babanla, kardeşlerinle, ev halkınla, cinsinden tamam belki kopacaksın. Buna hazır olacaksın tamam mı? Ayrım getiriyor. Çünkü sen artık bu dar kapıdan daldın. Kalabalık öbür kapıdan girmiş. Yollar artık ayrı. Ve o yüzden diyor işte bu kılıçtır. Tamam mı? Hayatını kazanan onu kaybedecektir. Demek kendi hayatının üzerinde kontrolü kaybediyorsun. Artık seni güden biri var o dar yolda. İsa popüler iken insanlara öyle laflar söyledi. Sanki istedi çoğu onun öğrencisi olmasınlar. İsa öyle laflar yaptı. Mahsustan öyle laflar yaptı. Benim etimi yiyeceksiniz. İsa sanki bunu söylerken bilmez miydi ne reaksiyon olacak? Evet çok iyi bilirdi. Ve bunu mahsustan söyledi. Çoğunuz istemiyorum. Çünkü sizin duygularınız, motivasyonunuz doğru değil. Siz geliyorsunuz ekmek ve balık için. Siz geliyorsunuz bir fayda için. Siz geliyorsunuz politika için. Romalıları kovalım. Ama bunun için gelmedim. Onun için yani İsa çoğunu istemiyor. Birisi şöyle Matta İncil'inde gene onlar yolda giderlerken birisi İsa'ya dedi sen nereye gidersin ben de senin arkandan geleyim. Hazır kişi istiyor öğrenci olsun dar kapıdan gelsin. Ama İsa ne diyor? İsa ona dedi tilkilerin barınacak yerleri var. Gökteki kuşların da yuvaları var. Ama insan oğlun yok nereye başını koysun. Demek istiyor söylesin ben yalnızım. Aynı bu Yakup gibi yıldızların altında yatıyorum. Yok ve evim. Yakup gibi çıktım yola ve sen benim öğrencim olmak istersen sen de buna hazır olacaksın. Değil mi? Hep istiyoruz evimiz bağımız olsun. İşte böyle soğuk günlerde işte ateşte toplanalım bütün ailece. Yeni senede 31 Dekembre'de değil mi? Yemek yiyelim bu en güzel duygu. Ama Rab diyor öğrenci olduktan sonra yalnız kalacağım. Bu yolda yuva yok. Bize sıcaklık veren bir şey yok. Başkası ne dedi? Arkamdan gel. O da diyor, izin ver de en peşin gidip babamı gömeyim. İsa ona dedi, bırak ölüler kendi ölülerini gömsünler. Ama sen git Allah'ın krallığını ilan et. Ne ya? Birkaç saat mi beklemedi İsa? Yoksa babası belki daha ölmedi. Ve adam istiyor söylesin, babam çok yaşlı. Ne kadar ömrü kaldı? 6 ay mı? 1 sene? Bakayım ona. Ondan sonra değil mi? Allah'ın sözü diyor. Anana babana saygı göstereceksin. Bakacaksın ona. Ama İsa diyor hayır. Bak ölüler kendilerine gömsünler. Biz yaşama gidiyoruz. Ölümle uğraşmak için vakit yok. İsa'nın anlamı bu. Başka birisi gelmiş. Efendimiz senin arkandan geleceğim. Ama en peşin gideyim evdekilerle vedalaşayım. Bu yani hepten. Bu 5 dakikalık iş ya da yarım saatlik iş diyelim. Bu kadar mı beklemedi İsa? İsa ona şöyle konuştu. Kim sürmeyi eline alırsa ama sonra geri bakarsa Allah'ın krallığına uygun değildir. Çok şaşırtıcı sözler değil mi? İsa yarım saat mi bekleyemedi? Niye? Niye böyle yapıyor? Çünkü diyor, görüyorum senin yerinde bir ikilik var. Daha da evdekileri mi bağlısın yoksa bana mı? Ve İsa çok keskin bir söz söylüyor. Sen madem geri bakıyorsun, Allah'ın krallığına layık değilsin. Ve sanmayın ki İsa hani Bulgarlar gibi yaşadı. O da mahallede yaşadı. Mahalleden daha strogu bile, daha sıkı bağlantıları var. Ve gene de İsa diyor, benimle olan ilişkin, benimle olan bağlantım her şeyden daha önemli. Bu cevabın anlamı bu. Dördüncü olarak İsa dar kapıdan konuşurken istiyor söylesin, bu dar kapıyı zorlukla giriliyor. Zorlukla değil, kolaylıkla. Öyle bir deyim var, ucuz merhamet. Ucuz merhamet. Bu Alman bir pastör bunu yazdı. En birinci Dietrich Bonhoeffer adında. Bu gene Nazi zamanında hapishane mahpusa atıldı. Ve savaşın bitmesine birkaç gün kala Hitler'in rejimi onu öldürdü. Hiç gerek yoktu ama o kadar büyük nefret doluydu. Onu öldürdüler. Tamam mı? Bu gerçek için dedi ki biz kilise olarak Hitler'i desteklemiyoruz. Ve onun için mahpusa dağıldı. O da iken düşünmeye başladı. Protestan kilisesinin en büyük hatası nedir? En büyük problemi nedir? Ve o cevap ediyor, ucuz merhamet. Elbette reformasyon yazılarından başlayarak biliyoruz, merhametten kurtuluyoruz. Dil sevaplarla, dil işlerle. Ama zamanla bu lafı o kadar çiğnediler, o kadar fazla dikkat ettiler, sanki ucuz oldu. Yani banal oldu, bayağı bir şey oldu. Evet, onun için az kişi onu bulacaklar. Çoğu anlamıyorlar, bu ne demektir? Bu merhamet ucuz değildir ama çok pahalıdır. Bu merhametten kurtulmak sözü İsa Mesih'in Allah'ın oğlunun ölümüne pahasına oldu. Ve onun için çok pahalıdır. Lazımsa hayatını kaybedeceğin sen de. Ve kendisi yani bunu sadece kitapta yazmadı, kendi hayatıyla gösterdi. Onun için az kişi bu sonsuz yaşamı bulacaktır. Bütün sahte haberleri gözden geçireceğin, mesela ayet 15'te İsa konuşuyor sahte peygamberlerden. Hatta 7-15'te sahte peygamberler. Onların özel tarafı nedir? Onlar kolay bir kurtuluşu satıyorlar sanki. Kolay bir kurtuluş vaaz ediyorlar. Kişileri masovu geniş yola kalkıyorlar. Buyurun masovu girin oraya. Masovu büyük kalabalık. Hayatını kaybetmek bu sadece bedence şehit olmak, ölmek demek değildir. Ama en fazla kendi kişiliğinden, kendi canından, kendi canın istediğinden vazgeçmek. Değil mi? Luka 13:24'te yazıyor, uğraşın Allah'ın krallığına giresiniz. Demek kurtulmak isteyen ama sonunda beceremeyen var mı acaba? Evet, böyle olacak kişiler. Çalışırlar girmeye ama giremeyecekler. Maalesef bugün büyük evangelizatörler, büyük vaizler, ne zaman radyo açarsan, ne zaman televizyon, ne zaman internete bakarsan ne diyecekler buna? Onu hoş bulmayacaklar bu haberi. Bu dar kapıyı beğenmiyorlar. Ama senin kulağını okşayan şeyler söyleyecekler. İsa zengin genç adama ne dedi? Bütün malını mülkünü sat. Ancak o zaman benim öğrencim olacağım. Kim böyle bir şey vaaz ediyor bugünlerde? Televizyon ve radyo açtığında yürüyün gelin. Öyle. Tamam. Sen olsaydın ne yapacaktın? Ne yapacaktın? Yani sen vazgeçmesen yani gereken şeyler nedir? Sen hangi şeylerden lazım vazgeçesin? Tamam. Sen onu yapmaya hazır mısın? İsa bu zengin adamla konuşurken onun problemi paraydı. Belki senin problemin para değil. Belki senin başka şey. Belki sende gurur. Belki sende yani rahatlık arayışı. Belki sende başka şey var. Ama ondan da vazgeçmen lazım bu dar kapıya girmek için. İsa acaba öğrenci olmak isteyen genç adama niye demedi? Şu küçük dua var ya, bu küçük dua söyle. Tamam mı? Ondan sonra hazırsın. Nasıl bugün yapılıyor. Bak şimdi ben bir dua söyleyeceğim. Sen arkamdan oku bunu. Ondan sonra Allah'ın krallığına girmişsin. Öyle mi? Bu ucuz merhamet. Bu ucuz merhamet. Ama bugünleri bu çok yaygındır. Niye demedi? Hani elini kaldır. Ben senin için dua edeceğim. Sonra hazırsın. Ya da niye İsa demedi? Öne gel. Ben sana el koyacağım, kutsal ruhu alacağım ve hazırsın. Öyle olmadı. Her şeyi sat diyor. Ondan sonra. öğrencim olacaksın. Geniş yolla devam edeceğim diyenler çok. Çok kişi sözde müjdeci, sözde kilisenin önderleri ve diyorlar ki geniş yola gel. Günahlarını boş ver. Öğretiş mi? Önemli değil öğretiş. Duygu önemli. Hepimiz biriz. Hristiyanlar lazım birleşsin. Buyur. Geniş yola. Ama İsa diyor ki girmeye uğraşın. Zorlukla uğraşın. Ve o da bir söz kullanıyor. Hani agonizome. Bu demek cihat etmek. Cihat. Aslında cihat etmek. Hani Müslümanlarda cihat var ya. Biz de cihat ediyoruz kendi kendimizle. Biz cihat ediyoruz hani kendimize yani engel olan şeylerle da bu dar kapıya girmeyelim. 1. Korintiler 9:25 diyor ki kazanmaya uğraşan bir sporcu için kullanılıyor bu söz. Tamam. Ama kim spor yarışmalarına katılırsa her şeyde kendini kontrol ediyor. Aynı söz orada geçiyor. Bir sporcu düşün, olimpiyatlar için. Siz biliyor musunuz? Bir olimpiyatada bir madalya almak için adam 15-20 sene çalışıyor. Sabah 4'te kalkıyor, akşam 10'da yatıyor tamam mı? Bütün muskulları arıyor, bütün bedeni en küçük bir gramına kontrol ediyor. Yeter ki bir tek madalya alsın. Bu söz kullanılıyor, uğraşın, dar kapıdan giresiniz. Kolosya 4:12, o da konuşuyor bunu. Ağır işleyen, bütün gücünü kullanan, lazımsa ölmeye hazır olan bir işçi için kullanıyor. Sen düşün yani herhangi bir taş ocağında, minada çalışıyorsun yani kömür çıkarmaya. Onlar yani gece gündüz yani var gücüyle çalışıyor. Bir aynı söz burada geçiyor. Öyle uğraşın bu dar kapıdan giresiniz. 1. Timoteus 6:12'de bu söz kullanılıyor savaşan bir asker için. Adam hayatını riske atmış. Artık düşmanlar saldırıyor her bir yerden. Ve gene de uğraşıyor onları püskürtmeye. Öyle uğraşın diyor. Demek imana gelmek aslında her zaman bir savaş demektir. Her zaman ölüm kalım meselesidir. Yani kendi ruhunla, kendi canına savaşıyorsun bu dar kapıdan girmeye. Ve birisi mutlaka ölecek. Ya eski adam ölecek ya da Mesih'te sonsuz yaşamı buluyorsun. Madem ölüm kalım savaşıdır, bir kişi lazım ölsün. Ya eski adam ya da bu kurtuluş isteği, bu kapıdan girmek isteği ölecek. Birisi kazanacak, sadece birisi ayakta kalacak. Ve aynı Yakup için konuştuk. Yakup ikinci defa yalnız kaldı. Birinci defa evinden kaçarken sonra evleniyor. Kaynatasının hizmetçisi oluyor 14 sene biliyorsunuz. İki kare için çalışıyor. Gene aynı duruma geliyor. Nasıl büyüdü? Aynı duruma geliyor. Ama sonra gene Agasa ile karşılaşmak için kaçıyor. Ve en sonunda yapayalnız kalıyor. İkinci defa. Ve o gece görüyorsunuz, hatırlıyoruz. Bir melek geldi ona. Ve onunla güreşmeye başladı. Sabaha kadar güreşti. Niçin? Niçin? Yani nasıl bir şey bu? Çok zor bir şey anlaşılıyor değil mi? Güreşti sabaha kadar. Sen beni bereketlemeden ben bırakmayacağım seni. Kurtuluşa gelmek isteyen, bu dar kapıdan girmek isteyen bir kişi, bu Yakup gibi güreşecek. Bakayım kurtulayım mı kurtulmayayım mı? Kurtulayım bari. Öyle değil. Hani o kadar yorulacaksın. Hatta yazıyor bu melek dokunmuş onun kalçasına ve işte çak bütün kemiği oymak yerinden çıkarmış. Ondan sonra bu Yakup bütün hayat boyunca aksamış, hatırlamış. Neden geldi? Güreştim. Ancak böyle oldum. İsrail onun adı oldu. Değişti değil mi? Önce Yakup neydi? Ne demek Yakup? Üçkağıtçı, sahtekar. Şaşıyor manası nasıl bu ad vermiş ona. Ondan sonra İsrail demek Rab'le boğuşan, Rab'le anlaşan bir kişi oldu. Allah adamı oldu. Ne zaman? Güreştikten sonra. Uğraştıktan sonra. Bu bizim hayatımız için bir örnek. Dar kapıdan girmek budur. Her insan kendini seviyor. Kendi gururunu seviyor. Kendi benliğini seviyor. Canımız bizi çok kıymetli değil mi? Ama o dar kapıdan girmek için işte tam onu kaybedeceksin. Neden? Sen o şeyleri kıymetli bir şey sanardın. Bunlar benim özüm derdin. Bunlar benim derdin. Ama aslında onlar sırtında kocaman büyüktü. Kocaman bir çanta elinde. Ve kapı o kadar dar ki önce o yükü bırakacaksın. Ancak öyle bu kapıdan girebilirsin. Allah'ın krallığına uykuda dinlenmekle giremeyeceksin. Ancak son gücünle uğraşırsan gireceksin. Çünkü şeytan güçlüdür. Milyonlarca yardımcıları var. Ve senin önüne başka başka igaskalar koyacaklar. Onlarla uğraşırsın, önemsiz şeylerle meşgul olasın diye, asıl hedefini unutasın diye. Türlü çeşit insanları yollayacak sana, onları sesleyesin diye. Türlü çeşit zorluklar verecek sana, vazgeçesin, umudunu kaybedesin diye. On binlerce sahte peygamberleri, sahte mesihleri, yalancı muallimleri vardır, kafanı karıştırsın diye. Ama onun en büyük yardımcısı biliyor musun kim? İçimizde. Dışarıda bunu aramayalım. İçimizde var. Orada günaha karşı bir sevgimiz var. Aslında günahı seviyoruz. Mesele o. En büyük yük, en büyük engel bu kapıdan girmek için bu günah sevgisidir. Günahı seviyoruz. Onu besliyoruz. Çiçek gibi bakıyoruz ona. Ve bizi ters geliyor. Onu yok edelim. Koparalım onu hayatımızdan. Bütün bu engellerden geçersen bu kapıya girmek için beşinci bir şey var. Rab diyor bu kapıya çıplak gireceksin. Nasıl? Bütün bagajı hacın dibine bırakırsın. Nasıl operasyonda çıplak yatıyorsun masada? Aynı biçimde Allah sende bir operasyon, bir ameliyat yapacak. Çıkaracak senin içinin bu günahı. Günah sevgisi, günahın kökünü çıkarıyor senden. Ve içindeki kanseri diye bir kanser gibidir bu. Bunu kesmek için masaya yatıracaksın çıplak. Ve o konuda senin bagajın, senin ruban engel de lazım yok olsun. İnsan istemiyor çıplak dursun değil mi? En fazla gene Allah'ın önünde hepten çıplak durmak istemiyoruz. Hep bir şey kullanıyoruz onu örtmek için. Adem ve Havva'da bunu görüyoruz. Ne yaptılar? Niye saklandın? Ama çıplakım. Kim sana söyledi? Ondan sonra kendileri ne yaptılar? Kendileri yapraktan ruba diktiler. Çıplak olmamak için. Ne ya? Birbirlerinden mi? Yok. Allah'ın önünden çıplak görünmek istemediler. Ve biz de insan olarak hep böyle incir yaprakları yani kullanıyoruz. Allah'ın önünden kendimizi çıplak durmayalım onda. Religya, din, iyi işler, sevaplar, ahlak, insanın doğruluğu. Bunlar hepsi birer incir yaprağıdır. Böylelikle Rab'ın önünde olduğumuz gibi çıkmak istemiyoruz. Ama Rab bunları hepsi alıyor bizden. Tamam mı? Ve görüyor seni nasılsın. Altıncı olarak bu kapıya nasıl gireceğiz? Kendini inkar ederek gireceksin. Kendine inkar ederek. Evet, Mesih'e bir köle olarak geleceksin. Madem İsa'ya Rab diyoruz, Rab ne demek? Rab demek efendi. Rab demek şef. Olmuyor sadece İsa'nın kurtuluşunu kabul edelim, kurtuluşunu arayalım. Ama ona Rab demeyelim ve öyle yaşamayalım. Rab sanki Rab değilmiş gibi. Ama teslim oluyoruz. Sen benim Rabbimsin. Sen benim şefimsin. Çünkü niye? Bu sevinç dolu bir karar. Dil yük. Eyvah bir körlükten öbür körlüğe geçtim. Hayır. Buradaki efendin iyi biridir. O senin iyiliğini düşünüyor. O sana yaşam vermek istiyor ve sevinç vermek istiyor. Sevinçten bu yükü kabul ediyoruz. Geniş kapıda o da ne var? Bir kontrast olarak bir de oraya bakalım. Geniş kapıda 10 metrelik bir kapı. O da zorluk yok. Kalabalıkla girebilirsin yan yana. Kendini inkar etmek zorunda değilsin. Kendini alçaltmaya gerek yok. Gurur mu var? Getir onu. Kendine güven mi var? Getir onu. Günah mı var sende? Abi atma, getir onu. Trinidad diye bir ostrof var. Central Amerika'da, Karibik'te. Ve o da bir kişi önce İsa'nın haberini işitmiş ve sonra araştırmış ama en sonunda Müslüman olmuş. İstememiş İsa iman etsin. Ve ona sormuşlar, neden öyle yaptın? Neden bu kararı verdin? Ve adam demiş ki, İslamiyet çok güzel bir geniş yoldur. Tamam mı? İnsan oraya günahıyla girebilir. Mesih'in yolu çok fazla dardır. Onun için onu seçmeli. Evet, adam haklı. Haleluya diyeceğim. Bir şeyler anlamış. Gerçekten de öyledir. Evet, bugünlerde artık öyle konuşuyorlar. Gerçekten gir geniş yola. Bakın Müslümanları, imanlılar da öyle konuşuyor artık. Hristiyanlar da öyle konuşuyor. İman etmek sanki kalabalık bir karar. Kolaylık. Yedinci olarak dağ kapının arkasında ne geliyor? Sanıyoruz zor bela gelmesin. Genişlik var. Rahatlık var. Ama İsa ne diyor? Dar bir yol var. Bu dar yol devam ediyor. Kapı ne kadarsa yol da o kadardır. Dar bir yol var. Nasıl İsa'nın yoluna düşmek zor ise aynı onun gibi onda devam etmek de zordur. Ve yol uzun ve tepeye biniyor. Sen artık doğru kalabalığın bir parçası oldun ve o yeterli diye düşünme. Ben zor bela dağıldım, şimdi vaftiz oldum. Şimdi rahatım. Hayır, bu dar yol devam ediyor. Yok gerek hayatına bakasın, yok gerek günahtan uzak durasın, yok gerek doğru öğretişi araştırasın, yok gerek kendi vicdanına kulak veresin, doğru olanı yapasan, sanki şeytanın sesi budur. Onun için Kur'an'a mesela baktığımızda çok seyrek görüyoruz. Muhammed Müslümanlara kızsın. Hep onları övüyor. Siz en güzel ümmetsiniz. Siz doğru yoldasınız. Hep başkaları düşman gibi gösteriyor. Putperestleri düşman, Hristiyanlar düşman ve en fazla Yahudiler düşman. Hep onları gösteriyor. Ama İncil'de başka görüyoruz. O da yazıyor, davalanmak Allah'ın ev halkından başlıyor. Değil mi? Biz dışarıdaki günahlara çok mana buluyoruz. Ama Rab diyor, davalamak mı istiyorsun onları? İyi, yapacağım. Ama en birinci kiliseden başlayacağım. Kimi çok verildiyse ondan çok zor olacak mı? Kimi çok verildi? İmansızlara mı? Hayır, imanlılara tabii. Ve o yüzden daha fazla bizden zor olacak. Onun için bugün sözde imanlı Hristiyan televizyon stasyonları, imanlı radyo stasyonları, internet sayfalarının çoğunu diyorum açtın mı, onları seslendin mi, ne duyacaksın? Geniş yol. Yeter ki bana para yolla, o zaman iyisin. Yeter ki beni sesle, o zaman doğru yoldasın. Yeter ki bizim sürüye katıl, o zaman iyisin. Geniş yol. Öyle konuşuyorlar ki, sen günahlı değilsin diyorlar. Sen hastasın. Sende affetmemizlik yok ama eski hayatından yaralar var. Sende gurur var demiyorlar. Sen yani kendi değerini bilmiyorsun. Sende öfke, hırs, kin var demiyorlar. Sen sadece sinirlisin, amelendin. Sende açgözlülük var demiyorlar. Prostu çoktan remont yapmadın. Ve hep öyle devam ediliyor. Tamam mı? Ama Mesih diyor ki yol dardır. Bu bahaneleri arama. Bir lafça problem sen değilsin, başkalarıdır. Problemi ararken içeri bakma, dışarıda bak. Öyle konuşuyorlar. Ama tabii ki İncil başka konuşuyor. İşte geniş yolun sesi budur. Öte yandan dar yol diye bir şey var. Mahallemiz biliyorsunuz o kadar sıkışık oldu. Evleri o kadar yakın yaptılar. Yol üstüne o kadar fazla sokakların üstüne ev koydular. Nerede eskiden bir kamyon geçerdi artık zor geçiyorsun, yan böyle yürüyerek geçiyorsun değil mi? Şimdi tek başına iki evin ortasından sıkışıyorsun, zor geçiyorsun. Ben yürüyüş yapmaya severdim, biraz mülüslendim bu son senede. Bir yol var, Pırmanet'ten gidiyor, Markova tepelerin böyle. Ama adam binerken çok dik ve o kadar dar, yani dikkat etmesini düşeceksin, kayacaksın. Ve her taraftan ağaçların dalları vuruyor sana. O kadar dar, dallardan bir yol açıyorsun kendine. Öyle, tamam mı? İşte Rab İsa diyor ki yol böyledir. Dar kapının arkasından dar yol geliyor. Son olarak bunu soruyorum. Acaba bütün bu zahmete değer mi? Niye bir insan bunu yapsın? Niye biz rahat yaşamıyorum herkes gibi? Niye kendimizi adım başı her gün yani 24 saat sıkıştıralım da dar yolda yürümek için? Bu değer mi o kadar zahmet? Onu anlamak için bakalım bu kapının arkasında ne var? Bu yol bizi nereye götürüyor? Ve diyor ki hayata götüren yol dardır. Yaşama gelen kapı dardır. Değil mi? Sadece hayat diyor. Tabii ki istiyor söylesin sonsuz hayat, sonsuz yaşam. Ama niye sonsuz demiyor? Sadece hayat diyor. Sanki burada bile bir ders var. Sanki sonsuz olmayan bir hayat aslında ölümdür. Evet. Bu bir hayat sonsuz değilse en sonunda gene ölüm var. Ve onun için sadece hayat diyor. Hayata götüren ve ölüme götüren. Bunun kontrastı yapıyor. Sonsuz yaşam, sonsuz ölüm diye bir mesele var. Ve dar kapıdan girmekle ve sonra o dar yolda yürümekle ancak o yaşamı kazanıyoruz. Ve bu bizim yaptığımız bir sevap değildir. Öyle anlamıyorum. Ah çok sıkıştırdım kendimi. Çok dar yolda yürüdüm. Allah şimdi mecbur bu sevaplara karşı sonsuz yaşam versin. Öyle değil. Bu gene Allah'ın merhametidir. Hiçbir zaman hak etmiyoruz bu yaşamı. Bu bir bebeğin doğuşuna benziyor. Hepiniz bunu gördünüz. Bir bebeğin doğuşuna benziyor. Evet. Onun da dünyaya gelmesi dar bir kapıdandır. Doğum kararı çok dardır. Çok sıkıştırıyor. Öyle değil mi? Ve yeniden doğmak sözü kullanıyor İsa Mesih. Yeniden doğmalısın. Ve bunu normal bir bebeğin doğumuna benzetiyor. Yeniden doğmak da aynı bu dar kapıdan geçmek sözü bir krize, bir kriz meselesidir. İnsan bir kriz yaşamadan yeniden doğamaz. Ondan eminim. Bu demek değil hastasın ya da kamyon çarpıyor seni ya da öyle bir şey. Bu içeride bir şey. İçeride bir kriz yaşıyorsun. Anlıyorsun ne ileri ne geri. Hangisi şimdi? Sadece bir tek çıkış yolu var. Ancak öyle dünyaya gelebilirsin. Ancak öyle yeniden doğabilirsin. Ve bunun arkasından bir söz var. İsa Mesih bize bir söz veriyor. Bunun arkasında ne var? Yuhanna 10 ayet 10. Hırsız sadece geliyor çalsın, öldürsün diye ve yok etsin. Ama ben geldim onlara yaşam olsun hem de bolagani yaşam olsun. İşte onun için uğraşıyoruz. Bu sonsuz yaşam şimdiden başlıyor. Onun için dışarıda bu tabela astık. Sonsuz yaşam burada. Daha şimdiden başlıyor ve kenarı yok. Sanmayalım şimdi zorluk var, işte dayanmak var. Asıl sonsuz yaşam sonra başlıyor. Hayır. Sonsuz yaşam diyor yeni doğuştan başlıyor. Ve şimdi onun başlangıcını yaşıyoruz. Ve sonsuza kadar devam edecek. Kim bunu anladıysa dar kapıdan girmeye ve dar yolda yürümeye sanıyorum razı olacaktır. Rabbim sizin olsun.